Ayrım 24. Büyük Hesaplaşma. Jack the Brule. Sayfa 225. Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri. Halid el-Huddari içeriye girerken suite ofisinin giriş kapısını çarpmak istememişti. Ancak bastırdığı gerginliğe yenik düşmüş ve 3 metre yüksekliğindeki kapı ateşlenen bir silahın yarattığına benzer bir sarsıntıyla pervazına çarpmıştı. Huddari'nin özel asistanı Siri Patel şaşkın bir geyiğin gözleriyle kapının kenarında durarak sakinleşmeye çalışan patronuna bakarken zarif yüz hatlarında endişenin izleri vardı. Halit suçlu bir gülümsemeyle "Özür dilerim" dedi. "Gün şimdiden berbat başladı ve henüz öğlen bile olmadı." Siri ona zorlukla gizlediği bir hayranlıkla baktı. Onunla çalışmaya başladığından beri Huddari ile birlikte olmaktan başka bir şeyi pek düşünemez olmuştu. Ancak koşullar ve gelenekler böyle bir şeyin gerçekleşmesine asla izin vermezdi. O bir Hintliydi. 1960'larda yaşanan hızlı büyüme dönemlerinde ailesiyle birlikte Körfez'e yerleşen başarılı bir tüccarın ikinci kızıydı ve Huddari Arap'tı. Kendi karmaşık duygularını bir kenara atıp neşeyle gülümsedi Siri. "O kadar mı kötü?" "Evet, o kadar kötü." Huddari'nin yakışıklı yüzü düş kırıklığını gizleyemiyordu. Halit Veliaht Prens'le yaptığı toplantıdan biraz önce dönmüştü. Toplantı esasen bir önceki gün için planlanmış fakat BAE hükümdarı toplantıyı son dakikada iptal etmişti. Onun yerine geç saatte birlikte kahvaltı etmek için buluşmaları iyiye işaret değildi. Prens'in 70'li yaşlarının sonlarında olması nedeniyle en önemli toplantılar onun öğle yemeğinin ardından yattığı uykudan uyanmasından sonra ikindi zamanında yapılırdı. Prens'in yaşı ülkeyi yönetme becerisini etkilemese de yıllar geçtikçe bedenine bazı ödünler vermesi gerekmeye başlamıştı. Halit görev aşkıyla saat 10'da orada olmuş ve duygularına kapılmadan göz kapakları düşmüş hükümdara bulgularını ve Hasan bin Rufti'ye ilişkin kuşkularını aktarmıştı. Ayrıca Bigelow'la birlikte sınırı geçtikleri yolculuktan da söz etmişti. Prens yüz ifadesi yaşlı bir tavuğun yoluk tüylerini andıran bir tutam kalmış, 40 sakalının ardına gizlenmiş olarak sessizce dinlemişti. Halit konuşurken prensin hala keskin ve hayat dolu olan kara gözleri hiçbir şey belli etmemişti. Prens büyülenmiş miydi yoksa sıkılmış mıydı anlamak mümkün değildi. Halit briefingini bitirdiğinde yemek salonundaki kraliyet koltuğuna yaslanıp endişesini örtbas etme umudundan kaynaklanan bir çabayla kolunu ceviz koltuğun arkasına sarkıtmıştı. Prens ikisinin ufak kahve fincanlarına tekrar azar Türk kahvesi koyarken elleri hafifçe titriyordu. Sesi de bedeni gibi ince olmasına rağmen yaşı sözcüklerinin gücünü azaltmıyordu. "Allah'ın peygamberi Muhammed'den beri yetkilerine doğrudan doğruya meydan okunmayan bir dünya lideri olmamıştır. Bunun mesleki bir risk olduğunu söyleyebiliriz." Prens bir önceki yüzyıla daha uygun, terbiyeli ve resmi bir dille konuşmuştu. "Şimdi sen yüreğinde bir evladın duyduğu sevgiyle ve iyiliğimi düşünerek bana gelip benim gücümü elimden alacak bir girişimde daha bulunulduğunu anlatıyorsun. İşini şevkle yaptığın için teşekkür ederim Halit. Ancak yetkini aştın. Sen polis değilsin. Sen en büyük doğal kaynağımızın korunmasından sorumlu petrol bakanısın. Yaptığın şeyi yapmaman gerekirdi. İzin almadan Ajman hava sahasına girmek son derece ciddi bir olay. Sen ve adamların yakalansaydınız benim ne duruma düşeceğimin farkında olmadığını sanıyorum. Yüksek Federal Şura'daki otoritemin şimdiye kadar en zayıfladığı dönemde olduğumuzu benim kadar sen de biliyorsun. Senin yaptığın bu baskın benim ciddi bir darbe almama neden olabilirdi." Halid'in prensin sözünü kesme girişimi sallanan kemikli bir el tarafından engellendi. "Haklı olduğunu hissettiğini biliyorum. Rufti'nin aleyhine bulduğun kanıtlar bir şekilde benim canıma kastetme girişiminde bulunulacağını gösteriyor. Ama bizler onun seviyesine inerek komşularımızın egemenlik kanunlarını çiğneyemeyiz. Albay Bigelow'un bu olaydaki suç ortaklığı daha sonra ilgilenmem gereken bir konu. Böyle bir macerada genç bir adamın peşine düşmemesi gerektiğini bilecek kadar yaşlı ve bilge biri o. Halit akıl hocasını savunmak durumundaydı. Eylemlerimden Albay Bigelow sorumlu değil, ona doğrudan emir verme yetkisine sahip olmasam da bizzat epeyce baskı yaptıktan sonra benimle gelmeyi kabul etti. Veliaht Prens o sabah ilk kez gülümsedi. Bigelow'u tanıyorsam senin neler planladığını öğrenir öğrenmez bu işe gönüllü olmuştur ve senin ona olan bağlılığın övgüye değer. Beni dinle Halit. Yaptığın şeyi benim için yaptığının farkındayım ama senin algıladığının ötesinde çok şeyin tehlikede olduğunu da anlamalısın. Hasan bin Rufti insanoğlunun bir yol göstericiye ihtiyacı olduğuna karar verdiği zamanlara dek uzanan bir tehdidin en son vücut bulmuş hali. Her zaman adil yollardan sahip olmaya hakkı olmayan şeyleri sorgulamaya ve eninde sonunda onları elde etme girişiminde bulunmaya hazır birileri çıkar. Zamanlamasını göz önünde bulundurduğumuzda Rufti potansiyel olarak tehlikeli olabilir. Ancak o benim daha önce karşı karşıya kaldığım tehditlerden ne daha önemli ne de daha önemsiz. Birkaç aydır, aslında neredeyse bir senedir, geçtiğimiz kış İstanbul'a gittiğinden beri onun niyetinden haberdarım. Lakin o bir hamle yapana kadar ben harekete geçemem. Görevim nedeniyle savunmada kalmaya mecburum. Yüksek Şura'nın diğer üyelerinin hışımlarına uğramadan ona karşı herhangi bir saldırı eylemini onaylayamam.
Hiçbir şey yapmayacak mısınız?
Rufti'yi tutuklattırdığım takdirde Ajman Şeyhi anında beni suçlayacaktır. Korkarım Dubai ve diğer birkaç emirliğin de sempatisilerini kazanacaktır. Bu tür bir ittifak Şura Başkanı olarak benim ayağımın kaydırılacağı anlamına gelir.
Şu anda bir krizle karşı karşıyayız. Sadece BAE sınırları içinde değil, aynı zamanda Körfez'in tamamında ve insanların çoğu bunun farkında bile değil. 50 yıldır petrol akışını keserek Batı'yı durdurma gücünü elimizde tuttuk. 1970'lerde uygulanan ambargo yalnızca Körfez'deki bizlerin görmezden gelinmelerinin mümkün olamayacağına ilişkin bir hatırlatmaydı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tekrar kullanmamızdan korktu, tek kozu elimizden aldı. Amerika petrol ithalatını durdurup alternatif yakıtlara yönelirse Avrupa ve Asya'da ondan geri kalmayacaktır. Peki bu bizi nereye götürür? Otomobilin icadından sonra eğer imal edenlere döneriz. Petrol sadece birkaç tutucu ülke tarafından kullanılan ilginç bir meraka dönüşür.
BAE'nin varlığını bir ülke olarak sürdürmesinin tek nedeni dünyanın en önemli petrol rezervlerinden birine sahip olmamız. Bu rezerv artık anlam ifade etmediğinde, petrolün yerine başka bir şey kullanıldığında bölgenin büyük bir bölümü gibi ülkemiz de dağılacaktır. Kuveyt'te petrol olmasaydı Başkan Bush orayı korumak amacıyla 500.000 adam gönderir miydi bölgeye sence?
Halit Prens'in söylediklerini sessizce özümsedi. Yaşına rağmen veliahtın dünyaya hala keskin gözlerle bakabildiğinin farkındaydı. Ancak Huddari Amerikalılar konusunda kuşkuluydu. Amerikalıların petrol olmadan yaşayabileceklerine gerçekten inanıyor musunuz?
Ben Amerika'yı kesinlikle hafife almamayı öğrendim. Onlar aşırı meraklı bir çocuk gibi kurumla yürüyüp karşılarına çıkan her şeye dokunurlar. Ve bir çocuk gibi mantıklı bir fikri aşan çözümler üretirler. Zeki insanlardır ve eğer alternatif bir enerji bulabileceklerini söylüyorlarsa en iyisi buna inanmaktır.
Prensin Amerika ile ilgili öngörüleri hakkında şüpheleri vardı Halid'in. Asıl konuya dönerek Rufti konusunda ne yapmamı istiyorsunuz diye sordu. Londra'da yapılacak OPEC toplantısına katılmam bekleniyor. Gitmeni istiyorum.
Sen petrol bakanısın, benim korumam değil. Burada yaşlı bir adama süt ninelik etmek yerine İngiltere'de bulunman ve ülkenin yüce menfaatlerini kollaman gerekir. Peki ya gördüğümüz eğitim tesisi?
Amerikalıların bizim petrolümüzü almayı durdurmalarına daha 10 yıl var. O zamana kadar pek çok zorlukla karşılaşacağız ve süre Rufti'nin hala bir tehdit olup olmayacağını düşünemeyecek kadar uzun. Eğitim tesisinin varlığı can sıkıcı. Ancak yakın bir gelecekte canıma kastetme girişiminde bulunacağını sanmıyorum. Amerika moratoryumundan önceki 10 yıllık dönemde hem emirliklerin bir vatandaşı hem de Ajman'ın petrol bakanı olarak sandıklarını petrol getirileriyle doldurmaya devam edecektir.
Halit sert bir sesle Hong Kong'un 90 yıllığına kiralanması için sözleşme imzaladıklarında İngilizler de vakitleri olduğunu zannediyorlardı. Hong Kong'u kaybettiler ve bu işle ilgisi olan herkese sorabilirsiniz. Son 10 yıl en hızlı geçen süre oldu dedi ve anında çizmeyi açtığını fark etti. Utancını gizlemek için telaşla ayağa kalktı. OPEC toplantısına katılacaksam izninizi istemek zorundayım. Veliaht Prens Halid'i göndermeye hazırdı ama sorduğu bir soruyla genç adamı durdurdu.
Fazla dedektif romanı okur musun?
Hayır efendim, zevk için okumaya nadiren zaman bulabiliyorum.
Prens çok kötü dedi. Dedektifler arasında daima ilginç olduğunu düşündüğüm bir temel önerme vardır. Bir kişiyi harekete geçiren sebebi bilmiyorsan nedeni parada ara.
Halit anlamadım diye yanıt verdi.
Sana Rufti'yi unutmanı söylemem. İtaat etmeni beklediğim anlamına gelmiyor. Araştırmalarını sürdürürken bu sözlerimi hatırla.
Konuşurken yaşlı adamın gözleri sevgiyle parlıyordu. Artık ofisine dönmüş olan Halit ceketini çıkardı. Arap dünyasındaki iş adamlarının çoğu beyaz pamuklu kumaştan yapılmış geleneksel havadar giysileri giyerken o batı tarzı takım elbiseleri tercih ederdi. Suudiler ve Kuveytlilerin seçimi olan pahalı ve dar İtalyan giysileri değil de kaliteli kumaştan dikilmiş muhafazakar İngiliz takım elbiselerini. Siri ceketi süslü askıya düzgünce asmak için kocaman masanın arkasından çıktı. Halit ağır adımlarla bekleme salonunun ilerisindeki ofisine yürüyüp karşı karşıya olduğu sorunların içeri girmelerini önleyecekmiş gibi kapıyı arkasından kapattı. Siri biraz sonra vücudu kendi ritmiyle salınarak içeriye girdi. Asistanı masasının karşısına otururken Halid'in dikkati onun üzerinde değildi. Ofisi Halid'in sade zevkleri için büyük, çok büyüktü. Duvarlar düzenli çalışma masasının arkasındaki yüksek pencerelerden içeri vuran gün ışığında pırıl pırıl parlamaları için her gün ovulan zengin, oymalı kiraz lambrilerle kaplanmıştı. Zemin de ahşaptı. Karmaşık desenli Özbek ya da Afganlıları büyük bir bölümünü kaplamıştı. Duvarlarda az sayıda fotoğraf vardı. Bir tanesi Veliaht Prens'e ait bir portrenin resmi reprodüksiyonuydu. Diğerleri de kentin çelik ve cam sınırlarının ötesinde gizlenmiş, çölün özünü yakalamış gibi görünen özgün peyzaj resimleriydi. Kendisi prensle toplantı yaptığı sırada Siri'nin kayıt defterinin üzerine dizdiği evrakları dalgın bir tavırla karıştırırken Trevor James Price aramadı mı diye sordu.
Hayır, telefon sabah hiç çalmadı.
Bütün bir sabah bir yana Halid'in telefonunun 5 saniye çalmaması bile tuhaftı. Herhalde insanlar onun Londra'ya gitmiş olduğunu sanıyorlardı.
OPEC toplantısına gidecek misiniz?
Halit yorgun bir tavırla başını kaldırıp baktı. Başka bir seçeneğim yok ki. İlk uçakta benim için rezervasyon yaptırabilirsin. Havaalanında resmi bir karşılama ve koruma istemiyorum.
Şirketin jetlerinden biriyle de gidebilirsiniz.
Petrol Bakanı olarak Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'nin yönetim kurulunda yer alan Halit, bu pozisyonundan kaynaklanan pek çok yan avantaja sahipti. Buna rağmen Siri'nin anlayamadığı ancak onu daha sevmesine yol açan bir nedenden ötürü Halit bu avantajların çoğundan yararlanmayı ve yolcu uçaklarıyla uçup konumunun getirdiği alışılmış maiyet eşliğinde seyahat etmeyi reddediyordu. Siri gerekli düzenlemeleri yapmak için kendi ofisine döndü ve Halid'i düş kırıklığı noktasına gelecek kadar dikkatinin dağılmasına neden olan düşünceleriyle baş başa bıraktı. OPEC toplantısına hazırlanması amacıyla Siri'nin kendisine bıraktığı özet raporlarını okumak yerine sandalyesiyle dönerek Basra körfezine baktı. Bigelow'la çıktığı keşif gezisinden dönerken gördüğü tanker yine dikkatini çekti. Gemi Orsa Alabam'da çalkalanıp durmasına karşın bugün canavarın etrafında bir hareket göze çarpmıyordu. Hayalet gemiydi sanki. Halit sandalyesiyle dönerek çalışma masasına gitti ve gemiyi aklından çıkardı. Merakına yenik düşmeden önce birkaç dakika evraklar üzerinde çalıştı. Petrol jeoloğu olan danışman Jim Gibson'ın ofisi Halit'in ofisinin birkaç kat altındaydı. Amerikalı'nın Sheraton otelinde güneş banyosu yapanları dikizlemekte kullandığı nefis bir pirinç teleskobu vardı. Halit telefonu kapıp dahili numarayı çevirdi. Gibson ilk çalışında yanıt verdi. ''Cem, Halit Huddari, plajda bakmaya değecek bir şeyler var mı?''
''Hayır, en son baktığımda bir çift sıska fahişeyle herhalde 200 kilo çeken bir kadın vardı Sayın Bakanım.''
Gibson'ın Kuzey Teksas aksanı telefon hatlarının titreşmesine neden oluyordu. Halit seks düşkünü Amerikalıyla birlikte güldü. ''Öyleyse bana bir iyilik yapıp körfezin dışında duran şu tankerin adını söyleyebilir misin?''
''Tabii, bir dakika izin verin.''
Gibson telefonu bakarak yaklaşık bir dakika kayboldu.
''Görüş açım oldukça kötü ama Southern Arabia'ya benziyor.''
''Teşekkürler Jim. Dün gözüme çarptı ve hangi gemi olduğunu merak ettim.''
''Dünmüş. O gemi 2 haftadır burada.''
''Onunla ilgili bir bilgin var mı?'' Halid'in ilgisi uyanmıştı.
''Üzgünüm. Ben sadece bulurum. Etraflarında dolaşmam.''
Gibson'ın kastettiği ham petroldü. ''Peki yine de teşekkürler. Ben Londra'dan döndükten sonra birlikte gidip bir bakalım.''
''Şu anda orada olmamanıza şaşırdım.''
''Ne kadar yüksek mevkide olursa olsun bir bürokratın işi asla bitmez.'' Gibson'ın BAE'nin resmi temsilcisi olarak ilk OPEC toplantısına katılmayı geciktirmesinin nedenini sormasına fırsat vermeden telefonu kapattı Halit. Halit'in kişisel bilgisayarı çoktan açılmıştı. Ekran koruyucunun geometrik şekilleri birer pinpong topu misali monitörün kenarlarına çarpıyordu. Sayısız dosya arasında ihtiyacı olan bilgiye körfez sularında sefer yapan tankerlerin alfabetik listesine ulaşması birkaç dakika sürdü. Fareyi kullanarak listede dolaştıysa da Southern Arabia adında bir gemiyle ilgili herhangi bir bilgi bulamadı. Meraklanıp liman yetkililerini aramak üzereyken dahili iletişimden Siri'nin melodik sesi duyuldu.
''Sayın Bakanım, Trevor James Price 1. hatta.''
''Teşekkürler Siri.'' Gülümseyerek Trevor'la kendisinin Cambridge'de geçirdikleri günleri anımsadı. Üniversite günlerinde Halid'in arkadaşları arasında yaşamı üstesinden gelinmesi gereken bir dizi engel olarak görmeyen tek arkadaşı Trevor'dı. Her günü, her saatinin her saniyesinden en yüksek düzeye çıkarılana kadar yararlanılması gereken değerli bir şey olarak görürdü o. Finaller için çırpınırken de olsa, bir pub'da kolunda güzel bir kızla bira içip rahatlarken de olsa, Trevor her andan azami derecede yararlanma becerisine sahip bir insandı. Bir keresinde insan yaşamının matematiksel açıdan olasılıksızlığını, evrenin yaratılmasından bu yana meydana gelmiş, hesaplanamayacak kadar çok rastlantısal olayın birini yok sayarken bir diğerinin hayatta kalmasına izin verdiğini açıklamıştı. Sonsuzluk diyarının bir yerlerinde hayatta olma şansımızın tek olduğunu söyleyerek özetlemişti konuyu. Tarihteki en uzun, en harika fırsatı yakalamışken yaşamın tadını maksimum derecede çıkarmamak nedendi? Trevor aynı anda felsefe ve klasik edebiyat dallarında öğrenim görmüş ve Cambridge'in uzun tarihindeki en iyi akademik rekorlardan biriyle mezun olmuştu. İlk felsefi eserini henüz 24 yaşındayken yayınlamış ve 30 yaşına geldiğinde Avrupalı entelektüel elitlerin sevgilisi olmuştu. 35'inde eski bir karısı ve yıllardır görmediği 3 çocuğu olan balonu sönmüş bir alkoliye dönüşmüştü. Şimdilerde serbest bir gazeteci olarak çalışıp kıt kanaat geçinirken bir yandan da OPEC kartelinin gizli işlerini gözler önüne serecek bir yazı üzerinde çalışıyordu. Halit Londra'dayken Hasan bin Rufti'ye dikkat etmesini söylemişti James Price'a.
Trev, İngiltere'de işler nasıl?
Hangisi daha ıslak bilmiyorum, hava mı yoksa kızların külotları mı?
Aklıma geldi de Blighty'de epeydir yağmur yağmadığını duydum.
Trevor, biraz fantezi yapmama izin verir misin lütfen eski dostum?
Tanrım, gaddar bir işverenden nasıl da nefret ediyorum diye teatral bir edayla inledi.
Toplantı nasıl gidiyor?
Ön hazırlıklar bitti ve küçük memurların hepsi bir yıl daha işsiz kalmayacaklarını garanti edecek kadar koşuşturdular. Senin de bildiğin gibi OPEC başkanları yarın toplanacaklar. Hattaki parazit bana bunun yurt içi telefon görüşmesi olmadığını söylüyor, yanılıyor muyum?
Hala Abu Dhabi'deyim, benden başka eksik var mı?
Sadece sen ve Venezuela'dan Juan de la Bruyl. Diğer bütün petrol zenginleri buradalar ve senin şu şişko arkadaşın da dahil olmak üzere hepsi açıklamalarını yaptılar.
Halit James Price'a yumuşak bir sesle Rufti benim arkadaşım değil diye hatırlatmada bulundu.
Tüm ayrıntıları bilmek istiyor musun yoksa özet mi geçeyim?
Kısa olsun, Körfez'den ayrılmadan önce yapmam gereken tonlarca iş var.
Trevor, demek kutsal bir güç tarafından seçilmiş kişi de bize katılacak diye dalga geçti onunla.
İkinci yılında o da arkadaşın olan Amerikalının da diyeceği gibi kutsayım bunu.
Alıngan, alıngan.
Aslında öyleyim Trev, burada işler pek hoş değil. Esasında iskambil kağıtlarından yaptığımız evin sert bir rüzgarla karşı karşıya olduğunu da söyleyebiliriz.
Skilla ve Charybdis arasında sıkışıp kaldın yani ha?
Evet, öyle de diyebilirsin ama ben bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum bile.
Klasik Yunan mitolojisi, kabaca tercüme edecek olursak iki arada kalmak anlamına gelir.
Halit öyleyse kulağa doğru geliyor diye iç geçirdi.
O halde bu konuyu sonra konuşuruz.
Trevor arkadaşının ses tonunun altında yatan dile getirilmemiş duyguları kavrayarak bilgece konuyu kapatmıştı.
Rufti hizmetçi kızlarla pek sıkı fıkı, hatta bulaşıkhanedeki orospularla da.
Trevor hizmetçi kızlar tabiriyle yedi kız kardeşin yani yedi büyük petrol şirketinin temsilcilerini kastediyordu. Bulaşıkhanedeki orospular da daha küçük petrol şirketlerinin yetkilileriydi.
Özel biri var mı?
Aslında var. Max Johnston'dan başkası değil. Johnston bu sabah geldiğinden beri pek bir samimiler.
Ortada onlarla ilgili herhangi bir söylenti dolaşıyor mu?
En son duyduğum Rufti'nin Petromax'in parasının bir kısmının Ajman'ın petrol keşif kuyularında batmasını istediği. Bir yağmalama operasyonundan bahsediyorlar sanki. Bulabildikleri bütün petrolü boşaltıp bir sonraki kuyuya geçmekten. Amerikalıların petrol ithalatı için verdikleri süreyi göz önünde bulundurunca ellerinden gelebilecek tek şey buymuş gibi görünüyor.
Halit mantıklı diye onayladı. Ajman'da Amerikalıların moratoryumundan önce çıkarmak istedikleri petrol rezervleri var.
Gazeteci Katar ve Kuveyt'te Büyük Yedi ile aynı konuyu müzakere ediyor diye aynı görüşte olduğunu belirtti. Petrolü piyasaya sürebilmek için aşırı bir fiyat indirimine gidiyorlar.
Sence OPEC de aynı şekilde geniş kapsamlı bir fiyat indirimi planlıyor mudur?
James Price olamaz dedi. Bu anlaşmalar el altından yapılır. Ticaret borsası kurulları bundan haberdar bile olmayacaklardır. Açıkça Brent ham petrolünün fiyatlarındaki artışa karşılık varil başına %4'lük bir artış yapmaktan bahsediyorlar.
Yani Rufti'nin davranışlarında kuşkulu bir şey yok mu sence?
Öyle bir şey demedim. Rufti, İran Petrol Bakanı ve yeni atanan Iraklı temsilci genellikle gözlerden uzak bir yerlerde gizli kapaklı toplantılar yapıyorlar.
İran ve Irak mı? Rufti onlarla ne halt ediyor?
Hiçbir fikrim yok dostum. O toplantılardaki güvenlik bölge papazının cübbesinden daha sıkı. Gün içinde üç adam birbirlerine mesafeli duruyorlar ama son iki gecedir üçünün de limuzinlerinin aynı otelin veya restoranın önünde park edildikleri görülmüş. Tartıştıkları konu her neyse yüksek düzeyde tartışılıyor ve son derece gizli.
Trev, benim için ne konuştuklarını öğrenmen lazım.
Öğrenirdim ama yazmam gereken bir yazım var. Senin için dedektifçilik oynamak hoş bir değişiklik olurdu. Lakin bir yığın ülkenin gayri safi milli hasılalarından daha yüksek nafaka ödemek zorundayım. Hikayeme geri dönmek zorundayım, üzgünüm.
Derhal 100.000 dolarlık bir çek yazıyorum. O bilgiyi edin, çek senindir.
Trevor hiddetle, senin imayene ihtiyacım yok benim, Halit diye söylendi.
Ama benim seninkine var.
Halit veda etmeden telefonu kapattı.
24. ayrımın sonu. Sayfa 235.